Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 11 Mer 1402 Hicri Kameri 17 Rebiyülevvel 1445 Miladi 3 Ekim 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Ankara'daki terör saldırısı üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, Haftanın Bakışı ve İslam'ı Tanıyalım isimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Müslüman ülkelerin vahdetine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İslam ülkeleriyle ilişkilerde yeni sayfa açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İran'da IŞİD bağlantılı terör şebekesine darbe indirildi. İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne ait Keman 19 İHA'sı hizmete girdi. Türkiye genelinde PKK'ya yönelik 466 operasyon yapıldı. Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'nin saldırısına tepki gösterdi. Ve Abdülfettah Sisi Mısır Cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıkladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi zorbaların Kur'an-ı Kerim'in öğretilerinden, tehlike sezdiklerinden, onların bu ilahi kitaba hakaret etmelerinin sebebi olduğuna işaret etti. Müslüman ülkelerin birliği ve Amerika ve zorba güçlerin müdahalelerine karşı mücadele için temel meselelerde tek bir çizgi benimsemelerine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Al-Hameney bugün nizam yetkilileri, Müslüman ülke elçileri, Vahdet Konferansı konukları ve halkın bir kesimiyle buluşmasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın büyük ve nurlu veladet bayramını kutlarken insanlık anlayışının o büyük şahsiyeti anlama ve insanlık dilinin o hazretin faziletlerini anlamaktan aciz olduğuna işaretle Yüce İslam peygamberinin parlayan güneşinin tüm insanlık boynuna hakkı olduğunu ve herkesin ona borçlu olduğunu, zira Resulullah'ın maharetli bir tabip gibi yoksulluk, cehalet, zulüm, ayrım, şehvetler, imansızlık, hedepsizlik, ahlaki yolsuzluklar ve sosyal hasarlar gibi başlıca tüm acılar ve ağrılara pratik ve marifet reçetesi sunduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Kur'an-ı Kerim'e cahilce saygısızlığın düşmanın gerçeğini ifşa ettiğini işareti, Kur'an-ı Kerim'in hikmet ve marifet ve insan yetiştiren ve uyandırma kitabı olduğunu, Kur'an-ı Kerim ile düşmanlığın aslında bu yüce anlamlar ile düşmanlık olduğunu ifade etti.
Ayetullah Hameney sözlerinin devamında şöyle konuştu. Bugün İslam düşmanlığı her zamankinden daha belirgindir. Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretler bunun en belirgin örneğidir. Bu saygısızlığın tasarımcıları Kur'an'ı zayıflatabileceklerini sanıyorlar. İfade özgürlüğü adı altında Kur'an-ı Kerim'e hakarete izin veren ülkelerde Siyonist sembolleri saldırılara da izin veriliyor mu diyen Ayetullah Hameney, dünyadaki zalim, cani ve gaspçı Siyonistlerin egemenliği altında olduklarını hangi dille daha açık bir şekilde ispat edebiliriz diye sordu. İslam İnkılabı rehberi şöyle devam etti. Siyonist rejim nefret ve öfkeyle doludur. Bu sadece bize karşı değil, diğer ülkelerde de durum aynı. Mısır'dan, Irak'tan ve Suriye'den de nefret ediyorlar. Neden? Çünkü onların hedefi Nil'den Fırat'a kadar uzanmaktı, ancak gerçekleşmedi. Bugün Amerika bölge ülkelerini siyasi ve ekonomik olarak vuruyor. Suriye'nin petrolünü çalıyor. Terör örgütü IŞİD'i koruyup ihtiyaç anında sahaya çıkmak için kamplarında tutuyor ve ülkelerin işlerine karışıyor. Ancak hepimiz birlik olursak ve İran, Irak, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Fars Körfezi ülkeleri temel ve genel konularda tek politika benimserse, zorba güçler onların iç işlerine ve dış politikalarına karışmaya cesaret edemez.
İran Dışişleri Bakanı 37. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nın konukları ile yaptığı görüşmede, İran'ın İslam ülkeleriyle ilişkilerde yeni sayfa açılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, 37. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nın konukları ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Abdullahyan bu görüşmede Dünya İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hücretül İslam Muhammed Şehriyar'ın bu konferansın düzenlenmesi konusundaki çabalarını takdir etti. Emir Abdullahyan bilimsel göstergelere göre dünya düzeni değişmektedir ve dünya düzeninin değişiminde Amerika onlarca yıldır tek taraflılık için çalışan bir süper güç olarak hala hegemon olma özelliğini taşıyor, ancak bunu yapamıyor dedi. İran-Suudi Arabistan ilişkilerine değinen Emir Abdullahyan, bugün İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin başlamasına tanık oluyoruz. Düşmanı hayal kırıklığına uğratmak ve ilişkilerin normalleşmesine önlemek amacı ile Suudi Arabistan ile derin ve kapsamlı ilişki kurmak istiyoruz ifadesini kullandı. Bakan Emir Abdullahyan, İslam ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Müslüman ülkelerle yapılacak anlaşmalarda Filistin'in çıkarlarının korunması ve Siyonist rejimin gayri meşru görülmesi temelinde ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz ifadelerinde bulundu. İran ile Mısır arasındaki ilişkilere dikkat çeken Emir Abdullahyan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştük ve güzel anlaşmalar yaptık. İki ülkenin yararına olacak güzel bir gelişmeye tanık olmayı umuyoruz dedi. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmaya dikkat çekerek şunları ekledi. İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu toplantıda Kur'an-ı Kerim'in göstermenin yanı sıra önemli bir aile meselesini gündeme getirdi. Zira dünyada küresel aile dayanışması hareketi başlatılmalı.
Filistinli çocuk Muhammed Dettore'nin şehadet yıl dönümüne ve Siyonistlerin Filistinli çocuklara karşı işlediği suçlara değinen İran Dışişleri Bakanı, bebek öldürmeyi Siyonist rejimin en bariz özelliği olarak değerlendirdi. İran Persin haberine göre Hüseyin Emir Abdullahyan X sosyal ağında yayımladığı mesajda Filistinli çocuk Muhammed Dettore'nin şehadetinin yıl dönümü atıfta bulunarak şunları yazdı. Masum Filistinli çocuk Muhammed Dettore'nin mazlumca şehit edilmesinin üzerinden 23 yıl geçti ve Filistinli anneler her gece çocukların kulağına onun direnişinin hikayesini fısıldamasının üzerinden 23 yıl geçti. 2023 yılın başından bu yana 40 Filistinli çocuğun apartheid ve sahte Siyonist rejim tarafından şehit edildiğini ifade eden Dışişleri Bakanı, bebek katliamının bu rejimin en bariz özelliği olduğunu belirtti. Çocukları savunma programı istatistiklerine göre Siyonist rejim 2023 yılında Batı Şeria'da 31, Gazze Şeridi'nde ise 6 çocuğu şehit etti. Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen ay yayımladığı raporda şunları açıklamıştı. Geçen yıl Filistinli çocuklar için son 15 yılın en kanlı yılıydı.
Kerman Başsavcısı, Kerman eyaletinde gerçekleştirilen operasyonlarda IŞİD bağlantılı terör şebekesinin ardı ardı indirildiğini açıkladı. Kerman Başsavcısı Mehdi Bahşi, Kerman eyaletinde gerçekleştirilen operasyonlarda IŞİD bağlantılı terör şebekesine ağır darbe indirildiğini açıkladı. Teröristlerin ülkede sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme hazırlığında olduğunu belirten Bahşi, yapılan başarılı operasyonlarda 7 teröristin yakalandığını duyurdu. Bahşi şöyle devam etti. Düşman ülkelerin istihbarat servisleri geçtiğimiz ay içinde çeşitli aşamalarda kaos ve karışıklık çıkarılmaması durumunda tekfirci unsurların kapasitesini kullanarak ülke içinde bir güvensizlik dalgası yaratmayı planladı fakat zamanında yapılan girişimlerle etkisiz hale getirildi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 1402 İHA ortak tatbikatının sözcüsü, İHA iletişimini bozma operasyonu Ebabil 4 ve Keman 19 İHA'ları tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 1402 ortak İHA tatbikatı bu sabah İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 4 kuvvetinin seçilmiş birimlerinden yaklaşık 200 tür İHA'nın katılımıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin coğrafi kapsamında güneyde Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin sıcak sularından ülkenin doğusuna, batısına, kuzeyine ve merkezine kadar geniş bir alanda gerçekleştirildi. İran Pers'in haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 1402 İHA ortak tatbikatının sözcüsü Tuğgeneral Ali Reza Şeyhi şunları söyledi. Tatbikatın ilk aşamasında ordunun 4 kuvvetinden elektronik harp birlikleri, elektronik harp yöntem ve çözümlerini tatbik etti ve uyguladı. Tuğgeneral Şeyhi şunları ekledi. İHA'nın yer kontrol istasyonu ile bağlantısında karadan iletişim kesintisi operasyonu ve taarruz eden kuvvetin saldıran İHA'larından elektronik kesintisi ve tatbikat alanına sızmanın önlenmesi amacıyla bu İHA'ların kontrol edilmesi tatbikatın bu bölümünde alınan tedbirlerdendi ve tatbikat alanında bulunan elektronik savaş kuvvetleri tarafından tatbikat yapıldı.
Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü düzenlendiği basın toplantısında İran Donanması Komutanı'nın Antarktika'daki faaliyetlerle ilgili son açıklamalarına tepki gösterirken bazı Amerikan hükümet çalışanlarının İran ile bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında İran savunma yetkililerinin Antarktika'da faaliyet yürüten arzusuna ilişkin son açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt olarak böyle bir eylemin İran'ın yeteneklerinin ötesinde olduğunu iddia ederek şunları söyledi. Antarktika barışçıl keşifler ve bilimsel araştırmalar için güvenli bir bölge olarak kalmalıdır. Amerika, 1959 Antarktika Anlaşması'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekte kararlı. Bu anlaşma, Antarktika bölgesinde askeri üslerin kurulmasını yasaklıyor. Miller şöyle devam etti, İran bu anlaşmanın üyesi olmasa da Antarktika'daki askeri güçlere hakimiyet kurmaya yönelik her türlü eylemde açıkça karşıyız. Bu eşsiz ortamda askeri faaliyetlerin yeri olmamalı. İster İran olsun ister başkası. Miller basın toplantısının devamında Nur 3 uydusunun Kasid uydusu taşıyıcısı roket tarafından başarıyla fırlatılmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin balistik füzeler alanında İran'a ilişkin kararlarını ihlal ettiğini iddia etti. Miller'in İran'ın füze programına ilişkin iddiası İran'ın füze savunma alanında yeteneklerin İran'a yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen geçmişe göre daha gelişmiş olduğu üstün zeka bilim insanlarının bilgisi de dahil olmak üzere iç kapasitelere dayandı. İran'ın askeri alanda kendi kendine yeterliliğini gösterdiği bir dönemde yapılıyor.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Çin'in Ulusal Günü'nü kutladığı için İran Dışişleri Bakanı'na teşekkür etti. İsna'ya göre Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın mesajına yanıt olarak şunları yazdı. Teşekkür ederim Sayın Bakan, Çin ile İran arasındaki dostluk sonsuza kadar sürecek. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, X kanalındaki mesajında şunları yazdı. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Günü'nde bu ülkenin milletini, hükümetini ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi tebrik ediyorum. Çin ve İran'ın Şanghay ve BRICS uluslararası ittifaklarındaki başarılı işbirliği, bölgesel etkileşimler ve ikili ilişkilerin gelişmesi karşılıklı kapasitenin önemini ortaya koymuştur. Çin ulusuna ve hükümetine esenlikler diliyorum.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halaf Halafov bu akşam İran'a gelecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halaf Halafov, İran yetkililerle görüşmek üzere bu akşam Tahran'ı ziyaret edecek. Halav Halafov'un Tahran ziyareti sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak. Geçen pazar günü Ermenistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Armen Grigoryan ikili ve bölgesel meselelere görüşmek için Tahran'ı yaptığı ziyarette aralarında İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan'ın olduğu yetkililer ile bir araya geldi.
İran erkek milli su topu takımı Hangzhou Asya oyunlarındaki ikinci maçını kazandı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran milli su topu takımı Asya oyunları grup turundaki ikinci maçında bugün Hangzhou'da Tayland ile karşılaştı. Dün Güney Kore karşısında ilk maçını kazanan bu takım bugün Tayland karşısında galip geldi. Mehdi Panamtaş'ın öğrencileri toplamda 4 çeyrekte rakibini mağlup ederek bu dönem maçlarında ikinci galibiyetini aldı.
Suudi Kralı ve Veliaht Prensi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdikleri ayrı ayrı mesajlarda Ankara'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. İstenen Suudi'li ismi haber ajansı VASA dayandırdığı habere göre Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda şunları söyledi. Ankara'da meydana gelen ve iki polisin yaralandığı terör saldırısını öğrendik. Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulamak için bu suç eylemine kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor. Allah'tan ülkenizi ve kardeş milletinizi her türlü zarardan korumasını diliyoruz. Öte yandan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği benzer mesajla Ankara'daki terör saldırısını kınarken yaralılara acil şifalar diledi. Pazar günü Türk medyası Ankara'da İçişleri Bakanlığı yakınında bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Ankara'daki intihar saldırısının sorumluluğunu Türkiye Kürdistan İşçi Partisi PKK üstlendi.
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 8.30 itibariyle 13.440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölücü terör örgütüne yönelik ülke genelinde başlatılan kahramanlar operasyonları kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.
Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Irak'ın Kürdistan bölgesine yönelik saldırganlığına tepki gösterdi. Türkiye, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alan ve PKK olarak bilinen Kürdistan İşçi Partisi ile mücadele bahanesiyle uzun süredir Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. İran Pres'in haberine göre Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Raşid, Irak'ın Türkiye'nin ülke topraklarına tecavüzüne karşı olduğunu belirterek şunları kaydetti. Ankara'da Irak topraklarına çok sayıda insansız hava aracı gönderdi ve Kürdistan bölgesinde askeri üsler kurdu.
Ve haber kaynaklarının pazartesi gecesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin bu ülkenin cumhurbaşkanı seçimlerine adaylığını açıkladığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bugünkü ilk yorumumuz İran'ın bölgedeki jeopolitik değişimleri karşı yenilenen muhalefetiyle ilgili. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, Ermenistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile yaptığı görüşmede Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri ve bölgede barış ve güvenliğin tesisi için tüm tarafların çaba göstermesi gerektiğini değinerek bölgenin jeopolitiğindeki herhangi bir değişiklik güvensizliğe yol açmakta, istikrarsızlığa ve krizin tırmanmasına neden olmaktadır dedi. İslam İnkılabı rehberinin Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmedyan, İran siyasetinin komşularla tahammül olduğuna işaretle, bölge ülkeleri arasındaki açık ve yapıcı diyaloglar, istikrarlı güvenliğin, dengeli kalkınmanın ve bölge halkının refah ve konforunun temelidir dedi. İranlı ve Ermeni yetkililerin bir araya gelerek görüşmesi, Kafkasya bölgesindeki gelişmelerin yeniden mercek altına alındığı ve Ermenistan'ın bağımsızlığa kavuşması ve Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşünden bu yana hali hazırda en zorlu siyasi krizlerinden birinde olduğu bir dönemde gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye'nin desteğiyle 30 yıldır uluslararası tanınma olmaksızın kendi iç işlerini yürüten Ermenilerin çoğunlukta olduğu bir bölge olan Dağlık Karabağ bölgesine Ankara'nın desteğiyle bir askeri operasyon başlattı. Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı güçler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuşatması nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin engellenmesi üzerine teslim oldular ve siyasi liderler yaptıkları açıklamalarında hükümetlerini yıl sonuna kadar feshedeceklerini söylediler. Ermenistan ayrıca barışı koruma güçlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son dönemdeki düşmanlıklarını önlememekle suçlarken, bu durumun Ermenistan'a karşı yeni bölgesel tehditler yaratabileceğini ifade etti. Bu gelişmeler Karabağ'da yaşayan büyük bir Ermeni akınına neden oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce Karabağ bölgesindeki Ermenilerin haklarına saygı gösterileceğini söylemişti. Ancak etnik temizlikten korkan Dağlık Karabağ'ın Ermeni sakinleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yönetimi altında yaşamak istemediklerini vurguladı.
Bu arada muhalefet Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Dağlık Karabağ savunamamasından dolayı suçladığı için protestolar düzenledi. Bu arada ilkeli ve mantıklı bir politika ile komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü her zaman destekleyen İran İslam Cumhuriyeti, bu ülkelerin işgaline veya bölünmesine karşı çıkarken coğrafi sınırların değişmezliğinin altını önemli çiziyor. İran Dağlık Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın 7 kentinin Ermenistan tarafından işgaline karşı olduğu için Türkiye'yi Bakü'ye bağlama bahanesiyle Ermenistan'ın bir kısmının işgaline karşı çıkıyor. Çünkü ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi ve coğrafi sınırların değiştirilmesi bölgede ciddi hasarlara ve güvenlik tehditlerine yol açacağı gibi ülkelerin ekonomik ilerlemesini de engelleyecektir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei 19 Temmuz 2022'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran ile Ermenistan arasındaki sınırın kapatılması yönünde bir politika varsa İslam Cumhuriyeti buna karşı çıkacaktır. Çünkü bu sınır binlerce yıllık bir iletişim yoludur. Ayetullah Hamenei ayrıca Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşmede de İslam Cumhuriyeti, İran ile Ermenistan arasındaki sınırın kapatılmasını yol açan politika ve programlara asla tolerans göstermeyecektir vurgusunda bulundu. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti açısından Güney Kafkasya'daki mevcut kriz ve sınır anlaşmazlıkları ile Karabağ sakinlerinden hakları ve güvenliği dahil olmak üzere sorunlar diyalog yolu ile batılı tarafların ve Siyonist rejimin müdahalesi ve varlığı olmadan çözülmesi gerektiği açıktır. İran gerginliklerin çözümünde bölge ülkelerinin rolünü vurgulamış ve 3+3 İran, Rusya, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan toplantıları düzenleyerek mevcut anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu her zaman beyan etmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin Avrupalılaşma konusundaki hayal kırıklığı konusunda. Ankara ve Brüksel hükümet yetkililerinin son dönemdeki tutumları Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunun hala belirsizlik içinde olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Ankara hükümetine yönelik davranışını haksız olarak nitelendirerek bu birliğe üyelik için taviz vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkenin Avrupa Birliği'ne katılımıyla ilgili şunları vurguladı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumu taraflı ve adaletsizdir. Avrupalılar da taahhütlerimizi yerine getirmemize rağmen sözlerini yerine getirmediler. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca bundan sonra Avrupalıların kararını beklemeyeceğiz. Eğer üyelik dosyamızı iptal etmeye karar verirlerse buna hiçbir itirazımız yok diye konuştu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında son 20 yılda yaşanan gerilim deneyimleri ne Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinden çekilmeyi istekli olduğunu ne de Brüksel'in Türkiye'yi bu sürecin dışında bırakmak istediğini ortaya koyuyor. Avrupalı yetkililer Türkiye ile aynı şekilde devam etmeyi tercih ediyor. Özellikle son 20 yılda Türk ve Avrupalı diplomatların karşılıklı hakaretleri bu konuların iki taraf arasındaki müzakere sürecinde etkisiz kalacağını göstermiştir. Daha önce ve son birkaç yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupalı yetkilileri defalarca uyararak Türkiye Avrupa'ya cehennemin kapılarını açabilir şeklinde tehdit etti. Erdoğan, Türkiye memnun olmazsa Ankara hükümetinin kendi sınırlarını Avrupa'ya açıp batıya mülteci akını gönderebileceğini ve Avrupa ülkeleri için ciddi bir kriz yaratabileceğini kastediyor.
Türkiye'deki son cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında ortaya çıkan bazı tutumlar Erdoğan hükümetinin Avrupa Birliği üyeliği konusunda hayal kırıklığına uğradığını göstermiştir. Nitekim Türkiye Halk Cumhuriyeti Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı İttifak için Batı ile ilişkilerin önceliğine değinerek şunları kaydetti. Biz 1963'te Avrupa Birliği'ne katılarak uygar dünyanın bir parçası olmak istediğimizi duyurduk. Ancak Erdoğan böyle düşünmüyor ve buna karşı çıkıyor, o diktatör olmak istiyor. Buna karşılık Türkiye Cumhurbaşkanı seçimdeki rakibinin röportajına yanıt vererek şunları söyledi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri onun için Batı'nın Türkiye'nin değil çıkarlarının öncelikli olduğunu açıkça gösteriyor. Aslında Cumhurbaşkanı açısından Batı ile yardım işbirliği Türkiye'ye karşı sıraya giren ülkelere bir nevi taviz vermektir. Buna rağmen Ankara hükümet yetkilileri Türkiye'nin yerli üretimde son 20 yılda elde ettiği başarıya rağmen ülkenin hala Batı'ya bağımlı olduğunu, Batı'nın desteği olmadan iç ekonomik krizini ve ulusal para biriminin değerini bile koruyamayacağını biliyor. Türkiye'nin halihazırda dış siyaset ve iç gelişme gerçekleri bir yana, Avrupa Parlamentosu'nun son raporunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin imkansız olduğunu düşündüğünü söylemek gerekiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan ilk tepkide Avrupa Parlamentosu'nun son raporunun suçlamalar ve haksız ön yargılarla dolu olduğu ve muhalefetin gerçekleri yansıtmayan raporlarına dayandığı belirtildi. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un raporunu oy çokluğu ile kabul ederek bu koşullarla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği imkansızdır dedi. Nacho Sanchez Amor'un raporu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 434 lehte, 18 aleyhte ve 152 çekimser oyla kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'nun yıllık raporunda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İsveç'in Kuzey Atlantik Paktı örgütüne kabulü karşılığında Avrupa Birliği'ne katılma girişimini sert bir şekilde eleştirdi. Ankara Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü, Bölgesel ve Dünya Meseleleri Uzmanı Hasan Önal, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporunun önemsiz olduğunu, bu raporların Türkiye'de ciddi bile alınmadığını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Bahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir terör saldırısının meydana gelmesi, Türkiye'de bu konuyla ilgili çeşitli yorumların ve aslında haberlerin gündeme yansımasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ki düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir açıklamada bulundu. İki caninin etkisiz hale getirildiğini bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuya ilişkin çeşitli yetkililerden de açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Ancak bunun güvenlik meselesiyle ilgili Türkiye'nin nasıl bir seviyede olduğu konusunu da gündemde tartışılmaya koydu. Aslında Türkiye'nin böyle sınırlarıyla ilgili güvenlik endişeleri gündemde kendi sıcaklığını korurken ülke içinde böylesi durumun yaşanmasını nasıl okumak, nasıl analiz etmek lazım? Bugün sohbetimizde bunları kısaca konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Ankara'da yaşanan bu terör saldırısıyla ilgili Türkiye'nin güvenlik zafiyetiyle ilgili bir takım analizler ve yorumları gündeme taşıdı bu olay. Siz öncelikle buna ne kadar katılıyorsunuz? Türkiye'nin güvenlik meselesinde özellikle ülke içindeki tedbirlerini ve hassasiyetlerini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Türkiye'deki var olan sorunlarını sadece güvenlik noktasında ele alıp öteki sorunlarına bir çözüm bulmadığından dolayı bu tür saldırılar karşılanır. Yani bugün Türkiye'de birçok sorun var ve bu sorunların kangrenleştiğini görülmektedir. Bu genellikle adalet konusunda mahkemelerin tavırları var olan sorunlara müdahil olmaması ve bu sorunlara çözüm bulmayışında hukuksuzluğun had safhada olduğundan dolayı bu sorunların yaşanacağı daha önceki bir takım çevrelerde dile getirilmişti. Yani bugün bu sorunun sadece güvenlik noktasında ele almak yanlıştır. Yani bu var olan sorunlarına bir çözüm veya tamamen hiçbir sorunun olmadığını reddetmek bu sorunların üstünü kapatma anlamına geliyor. Ve bu Türkiye'de maalesef buna bağlı, yani bu eyleme bağlı birçok nedenleri var olduğundan dolayı bu eylemin olma ihtimali gözükmekteydi. Ve bu sadece yetkililerin bunu görmemesi ve olayın olduğu dönemde de çıkıp kendi tabanını ve çevresini mesajlarla tatmin etme ve bu sorunun ötelemesine neden olur. Halbuki bu sorunların çözüm nedeni elbette meclise olmalı ve Türkiye'deki bugün her tarafta sarılan bir baskı rejimi var ve bu baskı rejiminden dolayı hiçbir sorunun çözülmediğini ve tek bir merkezde yönetildiğinden dolayı bu sorunların yaşamasına neden oldu ve bu sorunun çözümü için de farklı bir yol yöntem izlenmesi gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi başka sorun derken yani güvenlik sağlanmadan diğer sorunlara ve konulara geçmek doğru olur mu? Yani ekonomik sorunun da gündemde krize dönüştüğü meselesini biliyoruz. Yani ilk başta her şeyin başında güvenliğin gelmesi önemli değil mi sizce efendim?
Güvenlik olayı elbette önemli ama tek başına güvenliği sağlamak yetmiyor. Yani bir yerde huzursuzluk ve haksızlığın olduğu bir yerde güvenlikten bahsetmek bu galiba çok mantığın kabul etmeyeceği bir durumdur. Yani bugün Türkiye'de gerçek anlamda baktığınız zaman hiç kimse kendi yaşamında ve hayatından memnun değildir. Ve birçok sorunun olduğu bir ülkede sadece güvenlik tedbirleriyle, yani askeri güçlerle bunu sağlamak çok gözükmemektedir. Yani bugün birçok tutuklunun ve hükümlünün hapishanelerde yaşamını yitirmesi ve birçok hasta tutuklunun tahliye edilmemesi, bunu benzer birçok sorunun var olmasından dolayı yani şu anda Türkiye'de tamamen toplumda ötekileştirme ve tek yönetim hakim olduğundan dolayı güvenliği çok ön plana çıkmaya ve sağlanmayacağı görülmektedir. Bunun tek çareti hukuka ve insan haklarına riayetten geçer. Böyle bir ortamın sağlanması, o zaman güvenliğin kendiliğinden sağlanmış olur. Yani bu daha önceki dönemlerde baktığımız zaman, yani çok uzun bir vadede 2016'dan önce Türkiye'deki bu tür sorunlardan sıfır noktaya gelmiş bir durumdayken bugün böylesi bir sorunun yaşanması tamamen yanlış bir yönetimin yönetilmesinden kaynaklı bir durumdur.
Evet. Hocam, şimdi Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarla da ilgili bir soru soracak olursam, bunların ülke içine nasıl yansıdığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Irak ve affedersiniz Suriye, biliyorsunuz bu operasyonlardan memnun değil, rahatsız, defalarca da kendi itirazını bildirmişti bununla ilgili. Ancak Türkiye devam ediyor bu operasyonlarına. Son sıralarda Irak'tan bir açıklama geldi. Eylül ayında Türkiye'nin Kuzey Irak'a 27 kez saldırdığını duyurdu. Bununla ilgili açıklarsanız fikirlerinize memnun olurum efendim.
Yani bugün Irak hükümetinin de bu konuda birçok itirazı olmasına rağmen Türkiye'de maalesef bu şekilde bir itirazın veya bir karşı bir tepkinin görmemezlikten gelmektedir. Ve Türkiye bugün baktığımızda sadece orada bir tepkiminle doğrultusunda işbirliği içerisinde hareket ederek ve Irak'ın bir bütünün olarak görmezlikten gelen bir anlayışla hareket ettiğinden dolayı, yani bu gerçekten komşuluk ilkelerine, komşuluk hukukuna karşı bir saldırı olarak görebilir. Bu tür saldırıların kendi iş sorunlarını çözme noktasında sadece güvenlik tedbirleri saldırılarla çözüme gitmesi görülmemişti. Bir an önce farklı bir yöntemin, farklı bir yorum izlenmesi gerekiyor. Asıl çözümün burada olduğunu ve bu şekilde bir çözümün her iki ülkeye de yarar getirmeyeceği görülmektedir.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat Hocamızla konuştuk. Son günlerde Ankara'da meydana gelen terör saldırısı konusu etrafında bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir temize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet İslami Gazetesi, Siyonist rejim ulusal güvenliğinin hiçbir zaman bu kadar kötü olmadığını bir üst düzey Siyonist generalden aktarırken, İran ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının tamamen uygulanması gerektiği ve Siyonist rejimin ikinci bakanının Arabistan'a gitmesi gibi haberlere değiniyor. Bu arada Horasan gazetesi ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eski Karabağ yetkililerini tutuklamasına dair haberde şunları okuyoruz.
Pazar günü Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Mayıs 2020'den Eylül ayı başına kadar Karabağ bölgesinin başkanı olan Arayik Harutyunyan hakkında tutuklama emri çıkardı. Yeni haber ajansının bildiğine göre çarşamba günü Azerbaycan polisi Harutyunyan'ın bakanlarından Ruben Vardanyan'ı Karabağ'dan Ermenistan'a gitmek üzere ayrılırken tutukladı. Azerbaycan Cumhuriyeti medyasında çıkan haberlere göre eski Karabağ bölgesinin başkanı Arayik Harutyunyan ve Karabağ bölgesinin eski savunma bakanı Celal Harutyunyan 2022 yılındaki 44 gün savaşı sırasında Gence şehrine roket atmakta suçlanıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son birkaç gün içinde Karabağ bu bölgeye hakim olmak amacıyla düzenlediği askeri saldırının ardından Ermeni yetkililer silahlarını bırakıp Rus barışı koruma güçlerine teslim olma konusunda anlaştılar. O günden bu yana yaklaşık 30 yıl boyunca orada yaşayan Karabağ'ın Ermeni halkı bu bölgeyi terk ederek Ermenistan'a gitti. Erivan hükümetinin açıklamasına göre Karabağ'da yaşayan ve sayısı 120 bin olan Ermenilerin neredeyse tamamı Ermenistan'a girmiştir.
Tahran Radyosu.
Şahrvan gazetesi Komutan Selami'nin Kutsal Savunma Haftası'nı anma ve Hüseyin-i Erbay'ın yürüyüşünde Kızılay yetkililerini takdir etkinliğinde Kızılay Cemiyeti girişimlerinin kutsal savunma eylemlerinin devamı olduğunu belirttiğini duyururken, Cumhurbaşkanı'nın 37. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nda düşmana karşı mücadele yolunun uzlaşı ve teslimiyet olmadığını belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i 37. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Reis'i İslam Birliği meselesinin önemli bir konu olduğunu belirterek, İslam tarihinde İslam ümmetinin birliğine her zaman önem verilmiş, İslam dünyasında da birliğin önemi her geçen gün vurgulanmaktadır, dedi. Kudüs'ün özgürlüğüne önem vermenin Müslümanlar için en önemli gösterge olduğunu diri getiren reisi, Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi İslam dünyasındaki devletler için gerilemeye yol açar ifadelerinde bulundu. Bölgedeki gelişmelere dikkat çeken reisi, Lübnan ve Filistin dahil farklı bölgelerde teslim olmak diye bir şey yok. Direniş seçeneği düşmana geri çekilmeye zorlayacaktır, dedi. Reisi konuşmasının diğer bölümünde birliği, İslam ümmetini düşmana karşı ayakta tutabilecek bir strateji olarak nitelendirerek, düşmanın hibrit savaş ve medya ve ekonomik savaşına karşı birlik olarak durabiliriz. Çünkü bu hibrit savaşa karşı çözüm birlik ve beraberliktir, diye kaydetti. İslami Birlik Konferansı'nın düzenlenmesine değinen reisi, bu birleştirici konferans Siyonizm ve emperyalizme karşıdır, dedi. Reisi bazı ülkelerdeki kutsal değerlere yapılan saygısızlıklara atıfta bulunurken, Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz'e kutsal değerlere saygısızlık ve Siyonist rejimle ilişki kurmak amacıyla tekfirci gruplar oluşturmak İslam ümmetini durdurmak içindir. Ancak biz düşmanı tanıyoruz, ayakta durup direniyoruz ifadelerinde bulundu.
Kudüs gazetesi Ankara'da yaşanan terör olayı ile ilgili 3 senaryonun söz konusu olduğunu, Cumhurbaşkanı yardımcısının köy ve aşiret bölgelerinde 670 bin iş fırsatı yaratmak için 80 trilyon tümenin ayrıldığını belirtirken, Keyhan gazetesi ise İran ve Yemen yetkililerinin görüşmesiyle ilgili haberinde şunları okuyoruz.
İran Dış İlişkiler Strateji Konsey Başkanı İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Yemen halkına desteğinin devam ettiğini ve önümüzdeki aşamalarda 40 yılı aşkın siyasi tecrübesini Yemen'in Ensarullahi ile paylaşmayı hazır olduğunu vurguladı. Seyyid Kemal Harrazi, Yemen'in Ensarullah siyasi ofisi üyesi Abdullah Haşim el-Siyani ile görüşmesinde Yemen'deki direnişin başarısının inanç, liderlik ve halk desteği olmak üzere 3 unsura dayandığını belirtirken, bu ülkedeki krizin çözümü için siyasi sürecin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yemen Ensarullah'ın siyasi ofisi üyesi, Ensarullah ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yapılan görüşmelerin sonuçlarını ve gelecek ufkuna işaretle yabancı askeri güçlerin Yemen'den tamamen çekilmesini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'ta yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimizi önemli gelişmelerin başlıkları ile açıyoruz.
İran Dışişleri Bakanı'nın New York'ta konuşması...
Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Endeksinin raporunun yayınlanması,
devrim muhafızlarının başarıyla Nur 3 uydusunu uzaya fırlatması,
İran'dan üçlü adalar hususundaki uyarısı,
Seyyid İbrahim Reisi ve Putin'in telefonda görüşmesi,
Amerika'dan İran'ın nükleer silah peşinde olmadığına dair itiraflar,
ve Asya oyunlarında İran'ın madalya kazanmaya devam etmesi,
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görünmektedir. Şimdi detaylar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu'nun saldırı tehdidi ile ilgili basın mensuplarına konuştu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran hakkında ortaya attığı iddialara tepki gösterdi. Emir Abdullahyan, Netanyahu'nun İran karşıtı asılsız suçlamalarını ve tehditlerini kimsenin ciddiye almadığını belirterek, öncelikle Netanyahu ve sahte İsrail rejiminin tehdit oluşturma kapasitesi bu kadardır. Yani bir şey yapabilselerdi bu tür söylemlere başvurmazlardı. Bugün onlar işgal altındaki topraklarda çok katmanlı krizlerle boğuşuyorlar dedi.
Emir Abdullahyan ikincisi sahte ve işgalci bir rejimin başbakanı dünya kurallarını hiçe sayarak Birleşmiş Milletler kürsüsünden gelen tehdit dilini kullanıyor. Siyonist rejimin uluslararası araçlardan faydalandığını gösteren bir gerçek ifadesini kullandı. İranlı bakan, genel kurul toplantısına katılan farklı ülkelerden bazı yetkililerin Netanyahu'nun davranışını şaka olarak nitelendirdiğini de sözlerine ekledi. Son olarak Emir Abdullahyan, yüzlerce nükleer savaş başlığına sahip olan Siyonistler tehdit programlarını pervasızca sürdürüyor diye konuştu.
Küresel İnovasyon Endeksi raporuna göre İran İslam Cumhuriyeti son 10 yılda bu endekste önemli oranda büyüme kaydetti. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün Cenevre'de her yıl yayımladığı Küresel İnovasyon Endeksi raporuna göre İran İslam Cumhuriyeti bu endekste 2013'teki 113. sıradan 2023'te 63. sıraya yükselerek en az 50 basamak ilerledi. Söz konusu belgeye göre İran bu alanda en büyük ve en hızlı büyüyen ülkelerden biri olurken Orta Asya ve Güney Asya'da Hindistan'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Küresel İnovasyon Endeksi bu raporun incelediği 132 ülkeyi 81 göstergeden oluşan inovasyon yeteneklerine göre sıralıyor.
Bu göstergeler yerine girdikleri ve çıktıkları olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu rapor, ülkelerin büyüme ve inovasyon durumunu değerlendirmelerine, ülkede ekonomik dönüşüm yaratmaya ve inovasyon kriterlerini iyileştirmeye yönelik yeni stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacak değerli bir araç olarak kabul ediliyor ve içerdiği bilgiler ve derecelendirmeler oldukça önemli.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Hava Uzay Bölümü, yerli uydu taşıyıcısı Kasıt yardımıyla Nur 3 görüntüleme uydusunu yerkürenin 450 kilometre yörüngesine fırlattı. İran İletişim Bakanı İsa Zarepur, sosyal medya sayfasında yayımladığı mesajında Nur 3 uydusunun başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığını duyurdu.
İranlı yetkilinin mesajında şu ifadelere yer verdi. Devrim muhafızları hava uzay birliklerinin ve uzmanlarının çabaları ile uydu taşıyıcısı Kasıt yardımı ile Nur 3 görüntüleme uydusunu yerkürenin 450 kilometre yörüngesine fırlatıldı. Bu başarı dolayısıyla tüm halkımızı, ülkenin uzay sanayisi uzmanları ve devrim muhafızları personeliyle tebrik ediyorum. İnşallah bu sene ülkenin uzay sanayisi için bol bereketli olacak. Devrim muhafızları 2 yıl önce Nur 1 uydusunu 425 kilometre yörüngesine ve Nur 2 uydusunu 500 kilometre yörüngesine fırlatmıştı. Her 3 uydu yerli uydu taşıyıcı Kasıt ile uzaya fırlatıldı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin Fars Körfezi'ndeki 3 adayla ilgili defalarca dile getirdiği iddiayı reddederken, İran'ın bu adalar üzerindeki ebedi egemenliğine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki İran İslam Cumhuriyeti heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin Fars Körfezi'ndeki 3 adayla ilgili tekrarlanan iddiasını reddederken yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu ülkenin temsilcilerinin her yıl bu toplantıda Fars Körfezi'ndeki İran adaları ile ilgili aynı asılsız iddiayı tekrarlaması üzüntü verici. Bu açıklamada şöyle belirtiliyor. Bir Birleşmiş Milletler üyesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu gibi asılsız açıklama ve iddiaları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler şartının ağır ihlali olarak değerlendiriyoruz ve bunun iyi komşuluk ilkesinin ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gereğinin ihlali olduğunu düşünüyoruz.
İran heyeti şunları vurguladı. Fars Körfezi'ndeki 3 ada olan Bumusa, Büyük Tom ve Küçük Tom her zaman İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuş ve tamamen İran'ın egemenliği altında olmuştur ve daima öyle kalacaktır. Bu gerçeğe aykırı olan herhangi bir iddia geçersizdir. Bu açıklama şu şekilde devam ediyor. İran, tüm komşularına karşı her zaman dostluk ve iyi komşuluk politikasına bağlı kalmış ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere tüm komşuları ile ilişkilerini geliştirmeye tamamen kararlıdır. Aynı zamanda İran'ın toprak bütünlüğünün ve İran'ın bu adalar üzerindeki egemenliğinin hiçbir müzakereye konu olmayacağını vurguluyor. Bu açıklama aynı zamanda kuvvet heyetinin bu toplantıda Fars Körfezi'ndeki ortak gaz kaynaklarına ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak devam ediyor. İran hükümeti deniz sınırlarının sınırlandırılması ve ülkeler arasındaki ortak doğal kaynakların kullanılması ile ilgili konuların iyi komşuluk ilkesi dikkate alınarak diyalog ve ikili müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi telefonda Karabağ'daki durumu görüştü. Haberde gerçekleşen telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ilişkilerine dair normalleşme sürecinin de ele alındığı kaydedildi. İki devlet başkanı bölgesel danışma platformu 3+3'ün çalışmalarını etkinleştirme konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya ve İran liderleri Dağlık Karabağ ile ilgili sorunların barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladılar ifadesi kullanıldı.
Açıklamada görüşmede İran'ın BRICS grubunun tüm faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yer almasını sağlayacak adımlar konuşulduğu denildi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin telefon görüşmesinde Rusya'ya BRICS desteği için teşekkür ettiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Ağustos ayında İran'ın BRICS'e üye olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Güney Afrika'da düzenlenen BRICS zirvesinde gerçekleştirdi. Konuşmada İran'ın BRICS grubuna üyeliğinin faydalarını tarih yazacaktır demişti.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında İran'ın nükleer çalışmaları ilgili şöyle konuştu. İran'la diplomasi açık olduğumuzu her zaman söyledik. İran'ın nükleer silah edilmesini önlemenin en iyi yolunun diplomasi olduğuna inanıyoruz. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Salı günü Washington'da düzenlediği basın toplantısında Japonya'nın yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sunduğu yeni müzakere girişimi hakkındaki bir soruya yanıt olarak şunları söyledi. Bu özel girişimin farkında değilim ve bu yorumların neye atıfta bulunduğundan emin değilim. Daha önce de söylediğimiz gibi İran'ın hiçbir zaman nükleer silah edinmemesini sağlamanın en iyi yolunun diplomasi olduğuna inanıyoruz.
Ayrıca Amerika'nın sorumluluğunu yerine getirmekteki kötü tutumuna ve ülkenin COEP'ten tek taraflı çekilmesine görmezden gelerek şu iddiada bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaya kararlı olduğumuzu ve İran'ın nükleer programı ile ilgili kaygılarımızı diplomasi yolu ile gidermeyi tercih ettiğimizi her zaman açıkça ifade ettik. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Japon Haber Ajansı Kyodo'ya verdiği röportajda Japonya'nın sunduğu müzakere girişimi hakkında şunları söylemişti. Japonya, İran ile Amerika dahil 6 büyük güç arasındaki nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için bir girişim önerdi.
Japonya'nın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasındaki yapıcı rolünü destekliyoruz diyen Emir Abdullahyan, İran'ın çıkarlarına uygun her türlü Japon girişiminin Tahran tarafından olumlu karşılanacağını ekledi. Miller ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimlerinin çoğunun İran'da gerçekleştirilmiş olmasına rağmen şunları iddia etti. Dışişleri Bakanı'nın Antony Blinken geçen hafta söylediği gibi, eğer İran gerilimi azaltma ve diplomasi için alan yaratmak istiyorsa gerilimi azaltıcı önlemler almak zorundadır. Kamuoyunda yapılan bazı yorumlara rağmen henüz İran'ın endişelerimizi giderme konusunda ciddi olduğuna dair herhangi bir işaret görmedik dedi.
Sözcü asılsız iddialarını tekrarlayarak şöyle devam etti. Yani İran gerilimi düşürmek için adım atma konusunda gerçekten ciddi ise yapabileceği ilk şey Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapmaktır. Bunu tam olarak yaptıklarını görmedik. Bu iddialar teşkilatın İran'ın nükleer programına ilişkin izleme ve incelemelerinin çoğunu yürüttüğü ve İran'ın herhangi bir nükleer silaha sahip olmadığını defalarca beyan ettiği bir dönemde ortaya atılmıştır. Ancak geçmiş iddialarını tekrarlayarak ve İran'ın kurumla işbirliği yapmadığına dair ikna edici deliller sunamayacak. Son Temsilciler Konseyi toplantısında İran aleyhinde İran karşıtı açıklama yapan batılı ülkeler oldu. Kurumun İran ile yönelik denetimleri ve batılı ülkelerin denetimlerin gerçekleştirilmiş olmasına dikkat etmemesine ilişkin olarak Muhammed İslami, kurumun Viyana'daki yıllık toplantısında şunları söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer kurumlarının en büyük ve en kapsamlı denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu temelde İran, İslam Cumhuriyeti'nin bu kadar sürekli ve derin işbirliğini göz ardı etmemek gerekir. Kurumun da bilgilerin gizliliğini korumak için etkili ve somut önlemler alması gerekmektedir. Kurum raporlarının hazırlanmasında tarafsızlığa, mesleki davranışa ve gereksiz ayrıntılara yer verilmemesine önem veriyoruz.
Miller ayrıca şunları iddia etti. İran'la diplomasiye açık olduğumuzu her zaman söyledik. Bu gibi müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusuna girmek istemiyorum. Ancak İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğuna inanıyoruz. Diplomasiyi tercih ediyoruz ancak dediğim gibi İran'ın gerilimi azaltmak için atmasını istediğimiz bazı adımlar var. Bu arada güvenlik tedbirleri konusunda ajans ile tam işbirliği yaptığını ifade eden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, ajans toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar gösterdiği gibi kapsamlı güvenlik önlemleri anlaşması temelindeki yükümlülüklerine bağlı kalmakta ve ajansın İran'daki doğrulama faaliyetlerini kolaylıkla devam edebilmesi için her türlü çabayı göstermektedir. İran'ın tüm nükleer malzemeleri ve faaliyetleri ajans tarafından tam olarak beyan edilmiş ve doğrulanmıştır. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti ajansın İran'ın doğrulama faaliyetlerini tarafsızlık, profesyonellik ve gerçekçilik ilkelerine dayalı olarak rapor etmesini beklemektedir.
Mehdi Ulfeti Asya Oyunları Jimnastik Atlama bölümünde gümüş madalyanın sahibi olmayı başardı. Metul Fethi, Asya Oyunları Jimnastik Atlama Yarışı'nda 14.783'lük rekorla Japon sporcunun ardından ikinci olmayı başardı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Olfati'nin gümüş madalyası İran jimnastik tarihinde Asya Oyunları'ndaki ilk madalyadır. Olfati'nin gümüşü İran kafilesinin 23. madalyasıydı.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakış isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsi.ir'i takip edebileceğinizi, ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irim.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve en son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Geçen bölümde İlahi Enbiya'nın en önemli özelliklerinden biri olan ismetten söz ettik. İsmet, günahtan ve hatadan arınmış olmak demektir. İsmet, insanda tam yakin ve iman sayesinde oluşan caydırıcı bir güçtür. Peygamberler nefsani, heva ve heveslerinden etkilenerek günaha yönelmeyen ve hata işlemeyen pak ve seçkin insanlardır. İsmet özelliği toplumun önderlik sorumluluğunu üstlenen enbiyayı her türlü ahlaki fesat ve günah ve hatta günah düşüncesinden korur. Bu yüzden bu seçkin insanlar her türlü günah ve hatadan arınmıştır. Gerçekte ismet ve ahlaki korunma nübüvvet makamına nail olmanın en önemli şartlarından biridir. Kur'an-ı Kerim enbiyayı ahlaki seçkin ve hasene sıfatlarıyla vasfediyor ve bu mevkiye gelmenin kesin şartlarından birinin ismet ve günah ve zulüm ve fesattan arınmış olmaktan ibaret olduğunu vurguluyor. Böylece Allah-u Teala kullarını yönetecek ve hidayete erdirecek insanların kalpleri günah pası ile kararmış ve ellere zulme bulaşmış olmasına müsaade etmiyor.
Kur'an-ı Kerim açısından peygamberlerin ismet özelliğini daha iyi anlayabilmek için bir noktayı hatırlatmayı önemli buluyoruz. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insanları Allah'a ve peygamberine kayıtsız şartsız itaat etmeye davet ediyor. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 132. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Bu ayet mümin insanlardan Allah'a itaat etmelerini istiyor. Varlık dünyasının başlangıcına kalben inanan insan, Yüce Allah'ı bu alemin tek hakimi ve maliki bilir ve her şeyin onun emrinin altında olduğuna inanır ve bu yüzden Allah-u Teala'nın insanların saadeti ve mutluluğu için gönderdiği herkese itaat etmesi gerekir.
Bu ayet daha sonraki adımda insanları İslam peygamberine itaat etmeye çağırır. Bu peygamber Allah tarafından gönderilmiştir ve heva ve hevesi üzerinden konuşmaz. Bu saygın peygamber her türlü günah ve hatadan arınmıştır ve adeta saf ve parlak bir ayna gibi vahiy mesajını beşeri topluma yansıtır. Ayetten de anlaşıldığı üzere peygambere itaat etmek kayıtsız şartsız ve mutlak surette beyan edilmiştir. Oysa eğer peygamberler her türlü sapmaya ve hataya maruz kalacak olsaydı, o zaman Allah'ın onlara itaat etme emri de şarta bağlanması gerekirdi. Yani eğer enbiyanın amelleri ölçülü ve hak ise, insanlar onları izlemeli ve eğer hata ve yanlış ise itaat etmemeliydi. Oysa enbiyaya itaat etmek, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde kayıtsız şartsız beyan edilmiştir.
Bu konuya daha fazla açıklık getirmek için bir örnek vermek istiyoruz. Hepimizin bildiği üzere Kur'ani kültürde anne ve babanın çok yüce bir yeri vardır ve çocuklar onların rızasını kazanması gerekir. Kur'an-ı Kerim insanlara ebeveynleri hakkında tavsiyede bulunmuş ve annelerin gebelik döneminde çektikleri zorlukları beyan etmiştir. Anne bebeği doğduktan sonra emzirme döneminde de bebeğini en iyi şekilde beslemek ve büyütmek için her türlü zorluğa katlanır. Kur'an-ı Kerim insanları ebeveynine karşı tevazu ve alçak gönüllü olmaya ve onların emirlerini yerine getirmeye ve çabalarını takdir etmeye davet etmiştir.
Tahran Radyosu.
Ancak Kur'an-ı Kerim anne ve babaya yönelik gösterdi, onca öneme karşın onlara itaat etmeye bir de şart koymuştur. Kur'an-ı Kerim açıkça ebeveynin sapkın olduğu ve evlatlarını şirke veya uygunsuz amellere davet ettikleri durumlarda onlara itaat edilmemesini emretmiştir. Nitekim Lokman suresinin 15. ayetinde şöyle okumaktayız. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bakıldığında anne ve babaya itaat etmek şartta olduğu halde peygambere itaat etmek mutlaktır. Bu durum enbiyanın ismet bakımından onları izlerken hiçbir kayıt veya şart gerektiği olmadığı gösterilir. Ki bu da başlı başına masumların her türlü günah ve hatadan arınmış olduklarının ispatıdır.
Geçen bölümde peygamberlerin nasıl günahtan korunduğunu anlattık ve dedik ki eğer ismet, semavi ve gaybi bir muhibet veya bir peygamber günah işlemek istediğini onu engelleyen bir dış etken olsaydı, bu durumda peygamberlerin günahtan ve hatadan arınmış olmaları bir meziyet sayılmazdı. Bir başka ifadeyle eğer peygamber günah işleyecek gücü yoksa veya zorunlu olarak günahı terk ediyorsa bu durum onun için bir erdem sayılmaz. Çünkü bu durumda peygamber zaten günah veya suç işleyemiyor. Oysa peygamberlerin masumiyet sebepleri bunlar değildir.
Şimdi burada peygamberlerin ismet ve paklığının kökleri ve sebepleri hakkında bazı noktalara temas etmek istiyoruz. Bilindiği üzere enbiyada ismet gücü onlarda günah işleme gücünü yok edebilecek düzeyde değildir. Peygamberler başka insanlar gibi günah işleyebilecekleri halde günah işlemekten sakınır. Zira bu insanlar bir yandan günahın yıkıcı ve zarar verici tesirlerini bilir ve öbür yandan onların Allah-u Teala'nın azamet ve gücüne yönelik tanım ve marifetleri derin ve geniştir. Bu yüzden peygamberler kendi iradeleriyle günah alanına girmekten uzak durur. O zaman ismet günahın zorunlu terk etmek değildir. Çünkü enbiya sadece kendi iradeleriyle her türlü günahtan uzak durur.
Şimdi bu konuya açıklık getirmek üzere bir örnek vermek istiyoruz. Acaba akıllı bir insan paraşüt ve diğer güvenlik araç ve gereci olmadan kendini bir yükseklikten atar mı? Veya kendi isteğiyle ölümcül bir maddeyi tüketir mi? Kuşkusuz ki akıllı bir insan böyle bir şey yapmaz. Acaba bu insan bunları yapmamakta mecbur mudur? Yoksa aklı ve bilinciyle bu işlerin sonucunu bildiği için mi onları yapmaz? Kuşkusuz yükseklikten atlamanın veya zehir içmenin vahim sonu, akıllı insanı bu gibi akılsız amellerden alıkoyan etkendir.
Enbiya'da ismet özelliği aynen bu misalde olduğu gibi çalışır. Enbiya'nın ismeti, akıl gücü gibi peygamberleri güçleri günah işlemeye yettiği halde onları bu işten men eder. Peygamberler günahın acı ve kötü sonucundan haberdardır ve bu titiz tanım ve marifet ile asla günah işlemeyi hayal bile etmezler. Peygamberlerin ismeti sahip oldukları özel ilim ve bilinçten kaynaklanır ve bunun yardımı ve gerçekçi bir yaklaşım ile günahın olumsuz tesirlerini fark ederler.
Bu arada Enbiya'nın ismeti konusunda en etkili unsurun bu insanların varlık alemini yaratan Allah olan sarsılmaz iman ve inançlarıdır. Öyle ki her an ve her yerde onu kendilerine nazır hisseder. Gerçekte günahın zararları yönlerini bilmek tek başına insanı nefsani vesveselerden ve günahtan koruyacak kadar güçlü ve etkili değildir. Nitekim toplumda günah ve çirkin amellerin bilincinde oldukları halde günah işleyen insanlara şahit oluyoruz. Bu da bilincin tek başına caydırıcı olmadığını gösteriyor. Nitekim birçok insan alkollü meşrubatın veya uyuşturucu maddelerin zararını bildiği halde bu zehirli maddelere bağımlı hale gelir. O zaman ilim ve bilinç tek başına insanı kontrol etmeye yetmiyor. Burada enbiyanın günah ve hatadan arınmış olmalarında en belirleyici etkenin bu insanların Yüce Allah'a imanı olduğu söylenebilir.
Evet, iman ve tam bilince dayalı ismet hiçbir zaman insanın iradesini yok etmez. Peygamberler ve imamlar da diğer insanlar gibi hayır veya şer ameller konusunda irade sahibidir. Ancak bu büyük insanlar derin bakışları ile Allah'ın varlığını öylesine derinden hisseder ki ancak ona gönül verir ve ilahi olmayan her şeyden soyutlanır. Bu insanların gönlü ilahi aşk ve marifet ile doludur ve bu yüzden nefislerini kontrol altına alır ve Allah Teala karşısında itaatsizlik etmesine mani olur.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde www.parsvide.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.